Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'dan hepinize enişten selamlarımla selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikteyiz. İlk olarak ekonominin bu hafta öne çıkan konularını ele almaya çalışacağız. Arkasından geçen hafta kaldığımız milli gelir hususunu ele almaya devam edeceğiz. Hocam, öne çıkan başlıklara şöyle baktığımızda belki bu haftanın en çok dikkat çekeceğini düşündüğüm haberlerden biri, Çin'de istihdam oranındaki düşüş var. 30 aydır sürekli devam eden bir düşüş gözüküyor. Aynı zamanda Çin'de fabrika faaliyetlerinde, yani üretim faaliyetlerinde de bir düşüş var. Nisan ayıyla ilgili söylenen rakam 49.4 ve beklentilerin altında. Beklentiler %50'ler seviyesinde olması bekleniyordu ama 49.4 ile beklenenin altında ve son 14 aydır da sürekli bir düşüşte olduğu ifade ediliyor. İstihdamda ise 30 aydır düşüş var ve son aylarda da düşüş var. Bunu nasıl yorumlamamız gerekir öncelikle? Yani bu düşüş neyi ifade ediyor ki Çin'de?
Tabii ekonomi artık küresel bir ekonomi, global bir ekonomi, bir sarmal halinde. Evet. Bütün ülkeler birbiriyle bağımlı durumda. Çin'in bu üretimdeki bu daralması diyelim, daha doğrusu hızındaki en azından azalma. Evet, yine Çin dünyada her şeye rağmen, bütün bu daralmaya rağmen dünyada o anlamda tabir caiz ise bir numara. Evet. Hala öyle ama Çin'in bu üretiminin dış pazarlar boyutu çok önemli. Oradaki beklentiler ve talep gidişatı Çin ekonomisinde tayin ediyor, belirliyor. Evet, temelde ham maddede, örneğin enerjide, doğal kaynakta bir takım imkanlar var aslında.
Evet.
Ama bunu artıya dönüştürmesine fırsat oluşturacak talep boyutu son derece problemli. Yani dünya ekonomisinde ürüne olan talep özellikle gelişmiş ülkeler nezdinde hala ciddi bir problem. İşte başta Avrupa olmak üzere, Amerika hala bir ölçüde öyle. Çin'in daha fazla üretebilme kapasitesi olmasına rağmen var olanı bile kullanamadığı bir üretim düzeyine Çin'i yönlendiriyor. Bu da bir sarmal halinde diğer ülkeler de etkiliyor. İşte mesela Avrupa'nın, Amerika'nın ekonomik anlamda nereye gideceğini buradaki üretim de bu sefer tayin ediyor.
Evet.
Çünkü Çin'de o anlamda yabancı sermaye açık bir ortam. Bir sürü işletme buralarda üretim yapıyor. Bu içi geçişlilik adeta o sarmaldan bir çıkamamazlık problemini ortaya çıkartmış gözüküyor. Bunun hala devam edeceğinin bir göstergesi Çin. Öyle gözüküyor.
Evet hocam, aslında yine bu dünya ekonomi haberlerine bakacak olursak AB komisyonunun bir açıklaması da vardı.
Hı hı.
Bir ümit var aslında toparlanmaya doğru gideceği noktasında. Belki çeyrekte 0.6 büyüme gösterdiği ifade ediliyor ve bu yıllık bazda düşünülürse 2.2'lik bir büyüme öngörülüyor ve bunun da kriz öncesi, 2008'in ilk aylarındaki bu global kriz önceki seviyeye geleceğiyle ilgili yorumlar yapılıyor ama açıklama yine şunu da ifade ediyor.
Hı hı.
Aslında küresel gelişmeleri, uluslararası alanda devam eden gelişmeleri göz önünde bulundurursak çok da toparlanmayla ilgili bir ümit de yok gibi. Bu Çin'in önceki haberde açıkladığımızla da bağlantılı da düşünürsek ne şekilde olur? Yani Avrupa gerçekten beklediği gibi bir toparlanmaya gidebilir mi, yoksa yine aynı şekilde durgunluk?
Şimdi bu tür yorumlar oldu en başta. Evet. Hani geçtiğimiz hafta diyelim, Avrupa'nın toparlanmaya başladığına dair yorumlar oldu ama hemen akabinde Avrupa Komisyonu'nun başkan yardımcısının açıklaması vardı.
Evet.
Evet, küresel şartlar öncekine göre daha ümit verici ama her şeye rağmen yine de büyümeyi sürekli olarak destekleyen şartlar oluşmadı dedi.
Evet.
Hakikaten rakamlara baktığımız zaman örneğin işte Almanya geçtiğimiz yıl 1.7 büyümüştü. Bu yılki beklenti 1.6.
Evet, daha düşük bir büyüme bekliyoruz.
Ya halbuki hedef daha 1.8'di. Hani evet, bu şekilde büyüyebileceği varsayılıyordu. Diğer ülkeler de benzer. Mesela biraz Fransa bir ölçüde hafif bir dinamizm göstermiş oldu. O da önemli bir ifade ama o da tek başına yeterli değil. Avrupa'daki ortalamayı biraz olumlu yönde etkilemiş olsa dahi yetmiyor. Zira Avrupa'nın genelinde her şeye rağmen o ışığı aldığı varsayılacak olan kesim o talebe dönük bir gelişme gösteremedi hala.
Evet.
Yani talep boyutu Avrupa'da hala çok o dinamizmi yakalayabilmiş değil.
Evet hocam. Yani aslında açıklamalara ve arkasından gelen yorumlara bakarsak beklenen talep henüz yakalanmış değil. Yani süreci belki önümüzdeki süre dönemde ortaya çıkacak gelişmelerin.
İşte burada belirleyici olacak olan talep. Çünkü bir arz fazlası var zaten.
Evet.
Arzda bir problem yok.
Ama talep
o anlamda demin ifade ettik. Altyapı ya da ham madde, sermaye inanılmaz fırsatlar oluşturuyor ama talep boyutu insanların o endişesinden dolayı çok daralmış durumda.
Yani bu şekilde devam ettiği sürece de ciddi anlamda bir toparlanma da bekleyemeyiz diye.
İşte belki Türkiye o anlamda bir istisna hala. Yani.
Evet, o Avrupa Birliği de bu konuda hocam sizin dikkat çektiğiniz nokta güzel oldu. Avrupa Komisyonu da bu noktada bir açıklama yaptı. Gerçi bizim beklentilerimizin, yani Türkiye'nin beklentilerinin altında bir beklenti olmakla birlikte Türkiye için büyüme tahminini yükselttiler.
Hı-hı.
Bu anlamda 2016 için beklenen tahmin 3.5'a, %3.5'a yükseltildi. 2017 için ise 3.7 olarak yükselttikleri gözüküyor. Yani ABD Türkiye ile ilgili büyüme tahminini revize etmiş oldu böylece.
Tabii Türkiye bu anlamda daha fazla bir beklenti içinde. Biz de 4.5 büyüme hedefliyoruz.
Evet.
Bakalım hangimizinki doğru çıkacak. Ben yine geçen senelerdeki yanılmanın Türkiye'nin tahmin ettiği lehe doğru olacağını düşünüyorum.
Evet,
yani %4.5'a doğru bir büyüme yakalarız herhalde. Yakalarız. Öyle
İnşallah.
Gözüküyor.
Bir başka noktada hocam, enflasyon oranları açıklandı Nisan ayında. Ve enflasyonun %7'nin altına indiğini görüyoruz. Yani bunu neye bağlayabiliriz? TÜİK'in yaptığı enflasyon açıklamalarına göre.
Aslında 2015'e göre biraz tersine gidişat var gibi. Evet. 2015'te ağır ağır ağır ağır yükselen bir trende düşmüştük. Belki yaz dönemlerinde sadece hafif bir eğilim, aşağı eğilim vardı. Sonrasında tekrar yükselmeyi yaşamıştık. Fakat bu yıl yukarıdan aşağı doğru indik gibi gözüküyor. Yani %9'larda başlayan bir enflasyonla girdik 2016'ya. Ağır ağır düşüyor. Burada elbette dışsal faktörler çok önemli ama herhalde en belirleyici olanı iç piyasanın olaya nasıl baktığı. Bizim üretim trendimiz bir önceki yılın neticesi elbette. Yani 2016 yılının ürünü aslında 2015 yılında üretilen ürün. Yani 2015 yılında üretilen ürünü biz ağır ağır 2016 yeni ürün dönemine kadar tüketiyoruz. İşte dış pazardaki o daralma, özellikle Rus pazarının diyelim daralması, dünya talebindeki daralmanın karşılığında o arz aynı oranda daralmayı gerçekleştiremedi. Bir fazlalık var, elde düşük kalan bir ürün var. Bunun piyasaya yansıması var diye düşünüyorum. Bu 2016'nın işte Nisan ayında ortaya çıkan yeni enflasyon rakamı, işte 12 aylık, geçen yılın aynı ayına göre ortaya çıkan bu enflasyon rakamı, üretimin fazlalığının karşısında pazarın daralması ya da talepteki azalmayla alakalı bir şey. Talebin yetersizliğiyle alakalı bir şey. Ve muhtemelen de bu yaza doğru da gidecek gibi gözüküyor. Yani o dip noktası daha varılmadı diye düşünüyorum. Yani 6.57 hala düşecek gibi gözüküyor.
Bunda muhtemelen gıda fiyatlarının da...
İşte onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Aslında Rus pazarının diyelim.
Hı-hı.
Özellikle gıda sektöründe çok ciddi bir pazar payımız orası.
Doğru.
Onun talebinin azalması bizde ürün fiyatlarında fiyatlarda bir düşmeye sebep oldu gözüküyor.
Evet hocam, dünya ve Türkiye'ye dair ekonomik gündemi ele aldıktan sonra bu haftanın öne çıkan konularını. Şimdi geçen haftadan yarım bıraktığımız milli gelir konusuna devam edebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi milli gelirin ne anlama geldiği ile ilgili bir takım tanımlarda bulunmuştuk geçen hafta. Tabii her yıl, hatta her yıl değil her çeyrekte 3 ayda bir milli gelirle ilgili rakamlar açıklanıyor. İşte Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası bu kadar oldu. İşte dünya gayri safi hasılası bu kadar oldu. İşte ülkelerle ilgili bir takım sıralamalar yapılıyor ve rakamlar açıklanıyor. İşte Türk lirası bazından biz rakamlar açıklıyoruz. Arkasından bu dolar olarak açıklanıyor. Şimdi ben bu rakamların neler ifade ettiğini radyo dinleyicilerimizin, Erkam Radyo'nun dinleyicilerinin anlayacağı bir şekilde bu rakamların neler ifade ettiği üzerinde duralım diye düşünüyorum. Örneğin dünya gelirine baktığımızda bu anlamda toplamda 75 trilyonun üzerinde bir rakam görüyoruz. Yani bu rakam tabii 2015 için zikredilen rakam ama geçmişten günümüze doğru baktığımızda bu dünya gelirinin de sürekli arttığını görüyoruz tabii. Yani bir taraftan da bazı ülkelerde gelir seviyesinin düştüğünü örneğin, ülke içerisinde de gelir grupları arasında farklılıklar ortaya çıktığını görüyoruz. ülkeler olarak bakarsak yine bu sıralamaya her ülkenin farklı. Örneğin en yüksek olarak normal cari fiyatlarda Amerika'nın gayri safi hasılasının olduğunu görüyoruz ve 17 trilyon 947 milyar yani 18 trilyona neredeyse yaklaşmış durumda. Hemen onun arkasından Çin örneğin 11 trilyona yakın 10 trilyon 982 milyar gibi. Onu Japonya 4 trilyonun üzerinde bir rakamla ve onu da Almanya takip ediyor. 3,5 trilyona neredeyse yakın olacak şekilde. Türkiye ise bu rakamlarla 733 milyar dolar. Tabii de Amerikan doları olarak ifade ediyoruz rakamları. Amerikan doları bir milli gelire sahip. Peki bu milli geliri biz nasıl okuyacağız? Yani neyi ifade edecek? Önce nasıl anlamamız gerekir bu rakamları?
Tabii öncelikle bu rakamların toplam kümülatif rakamların kişi başına karşılığı öncelikle bir anlam taşıyor. İşte Amerika'ya örneğin baktığımız zaman bu rakam Türkiye'nin 4 katı gibi.
Evet.
Türkiye'ye 9-10 bin dolar civarlarında dolaşıp duruyor. Döviz kurunun TL karşısındaki değerliliği bağlamında bir iniş ve çıkış söz konusu. TL değer kaybettikçe dolarla hesaplandığı için bu rakamlar bir inişte var.
Evet.
Ancak kişi başına düşen rakam bile o anlamda tek başına anlam taşımıyor. Çünkü var olan bu rakam evet toplam değeri ortaya koyuyor ama fiiliyatta reelde daha doğrusu kişinin eline ne geçtiğini göstermiyor.
Evet.
Evet bu rakamlar anlamlı. Yani Türkiye'nin dünya ekonomileri içinde var olan kriterler bağlamında 17. ekonomik büyüklük oluşturduğu tespit yapılabiliyor buradan.
Evet.
Ama reelde insanın eline, bireyin eline ne geçtiği, dolayısıyla Amerika'dakiyle, Almanya'dakiyle, Türkiye'deki insanın o anlamda ulaştırmış oldukları refah düzeyinin bir mukayesesini yapmaya yetmiyor bu.
Evet.
Ha bu neye yetiyor? Evet, demiştik ki dünya ekonomileri içinde Türkiye'yi sıralamaya yarıyor bu.
Evet.
İkincisi de belki, tabii ekonomilerin kayıt altına alınmışlıkları da belki farklı oranlarda. Biz hadi eşit olduklarını varsayalım. Ülkelerin zaman içinde ne tür bir trend içinde olduklarını ya da dünya ekonomisinin nasıl bir trend içinde olduğunu gösteriyor ağırlıklı olarak.
Evet.
Yani siz bu rakamlara bakarak diyebilirsiniz ki işte 2050'den 2016'ya doğru gelirken dünya ekonomisi şöyle bir trend gösterdi diyebilirsiniz bu milli gelir hesaplarıyla.
Evet.
Çünkü hemen hemen aynı parametrelerle bunlar hesaplanıyor. Çok küçük değişiklikler yapılıyor zaman zaman. Çok önemli değil bunlar. Bir de zaten sabit olan bir yılda baz alındığında o trendi 100 baz esasında yıllar itibariyle değişimini yakalayabiliyorsunuz. 110 oluyor, 120 oluyor, 130 oluyor ya da aşağı inebiliyor. Genel dünya ekonomisi ve bu kapsamda da ülke ekonomilerinin mukayesesini buradan yapabiliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi reel noktaya geldiğimizde bu milli gelir hesaplamaları tek başına yetmiyor.
Evet.
Bunun nedeni ne diye sorulursa eğer şöyle bir cevap vermek doğru olur. Zira elde edilen paranın her ülkede alım gücü aynı anlam ifade etmiyor.
Evet.
Ya da şöyle diyelim. Aynı parayla, aynı miktar bir parayla örneğin 100 dolarlık bir rakam ile her ülkede aynı ürünü, aynı sepeti dolduramıyorsunuz, alamıyorsunuz. Evet. Örneğin Türkiye diyelim ki dört kuşağı yaşayan, dört mevsimi yaşayan bir bölge olarak, iklimi son derece uygun bir bölge olarak, gıda fiyatlarında kendi kendine üretim yapabilen, kendi ihtiyacını kendisi karşılayabilen bir ülke. Bu itibariyle Türkiye'de gıda fiyatlarının parasal karşılığı, örneğin Almanya, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerde daha düşük. Türkiye'de diyelim ki bir kilogram elmanın değeri 2,5 liraysa, İngiltere'ye gittiğinizde bu 3,5 pound'tur.
Evet.
3,5 pound'a nereden baksanız 10 liraya tekabül ediyor yerine göre. Ya da bir sürü buna benzer ürün sayılabilir.
Evet.
Türkiye'nin lehine olan durumlar var, aleyhine olan durumlar var. Örneğin diyelim ki doğal faktörlerin belirleyici olduğu, işte iklimdi, coğrafiydi, güneşti gibi belirleyici olmuş olduğu ürünlerde Türkiye'nin lehine olan, yani o 100 dolarla daha fazla bir ürün alma imkanınız olan bir durumla karşı karşıyasınız. Ama bunun karşılığında da coğrafyayla bağımlı olmayan, daha doğrusu iklimle bağımlı olmayan, sıcaklık ve soğuklukla çok bağımlı olmayan ürünler de var.
Evet.
İşte diyelim ki sanayi ürünleri diyelim. Bunların belirleyicileri başka hususlar.
Evet.
İşte nedir? Doğal kaynağa yakınlık örneğin. Ya da kullanılan teknolojinin yüksekliği gibi diyelim. Bunlar devreye girdiğinde bu tür ürünlerin de o ülkeler için avantaj olduğunu söyleyebilirsiniz. Örneğin bazı ürünler İngiltere'de çok daha ucuza mal edilebiliyor. Çin'de ucuza mal ediliyor. Amerika'da mal edilebiliyor. Buralarda o üretilen ürünler bağlamında sizin 100 dolarınız daha çok ürün ifade ederken, daha çok ürün alabilirken, evet, aynı ürünü Türkiye'de o 100 dolarla daha az alabilir durumdasınız. Evet. Bu durumda devreye girmesi gereken ne? Her ülkede o ülkenin özel şartları dikkate alınarak o 100 doların reelde alım gücü olarak ne ifade ettiğine bakmak gerekiyor.
Evet hocam.
Ha, bu durumda da işte yeni bir hesaplama türü olarak satın alma gücü adını verdiğimiz bir parite daha devreye giriyor.
Evet hocam.
İşte belki daha reel olan, daha gerçekçi olan husus bu.
Satın alma gücüne göre değerlendirdiğimizde. Evet hocam, satın alma gücüne göre de baktığımızda yine önümüzde rakamlar da var. Demin bu normal cari fiyatlara göre ben ilk sırada Amerika'yı zikretmiştim ve 18 trilyona yakın, 17 trilyon 947 milyarlık bir milyar dolarlık bir GDP'den bahsetmiştim. Ama satın alma gücüne göre baktığımızda Çin birinci sıraya yükseliyor. 19 trilyonun üzerinde bir gayri safi hasılaya sahip olduğunu görüyoruz Çin'in. Amerika tabii yine Çin'i arkasından devam ediyor. Yani sıralamada aslında Amerika ile Çin birincilikten birinci ve ikinci yer değiştirmiş oldu. Çin birinci sıraya çıktı satın alma gücüne göre. Amerika ise arkasından ikinci sıraya düştü. O da 18 trilyona yakın bir rakam. Ve Hindistan üçüncü sıraya yükseldi. Normalde Hindistan'ı 7. sırada görüyorduk. 3. sıraya yükseldi. Ve onun arkasından 4. sırada Japonya'nın ve Almanya'nın devam ettiğini görüyoruz. Türkiye tabii buna göre biraz daha yükseliyor ve Türkiye'nin de satın alma gücüne göre, rakamlarına göre, gayri safi hasılasına baktığımızda 1,5 trilyonun üzerine çıktığını, 1 trilyon 600 milyara dolar, milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Bu sizin ifade ettiğinize göre baktığımızda, yani bir sepeti 100 dolarla örnek verirsek, sizin örnek verdiğiniz şekilde ne kadara doldurabileceğimiz ya da biz 100 dolarla bir sepete ne kadar mal koyabileceğimize baktığımızda durum tabii değişiyor, sıralamada değişiyor.
Evet. Yani normal milli gelir hesabında dolar olarak baktığımızda Türkiye'nin 17. olan sırası, satın alma gücü paritesine satın göre gayri safi hasılaya dikkate aldığımızda 1-2 sıra yukarı çıkıyor. Yani siz de ifade ettiğiniz yaklaşık olarak %50'lik neredeyse bir fark doğuyor.
Evet,
bu
evet.
Ne anlama geliyor? Demek ki Türkiye aslında bu rakamlarla değerlendirilemeyecek bir avantaja sahip.
Evet.
Yani bu rakamlar her zaman için Türkiye noktasında yanıltıcı olabiliyor. Mesela örnek vermek gerekirse ücretler, işte asgari ücret örneğin, bazı kesimler ya da bazı bilim adamları hemen işin kolayına kaçarak Türkiye'de alınan asgari ücreti dolara çeviriyor ve diyor ki Almanya'da örneğin işte dolar bazında almış olduğu, evet, ücret ile Türkiye'de almış olduğu ücret mukayesesinde Türkiye'nin aleyhine bir durum var deniliyor.
Evet.
Halbuki satın alma gücüne çevirerek bir değerlendirme yapılmış olunsa çok daha sağlıklı bir farklı değerlendirme bir yapılabilir.
Hocam milli gelir satın alma gücüne, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan milli gelir üzerine devam ediyorduk. Bu konuda söyleyeceklerinizi isterseniz ben alayım sizden. Arkasından yine kişi başına düşen milli gelirle devam edebiliriz konumuz.
Şimdi bu satın alma gücü paritesi bize bir şeyi gösteriyor aslında. Yani var olan ekonominin arkasında görünmez başka bir ekonomik boyut var demek bu. Sonuçta şöyle bir gidişata bir ışık, bir pencere bu rakamlar. Nedir o? Ekonomilerin, hangi ekonomilerin diyelim daha doğrusu, daha yaşanabilir ortamlar vaat ettiğine dair bir gösterge bu. Yani Amerika, Avrupa, şu ilk sıralamalarda yer alan ülkeleri örneğin ele alacağımız zaman, mesela diyelim ki Çin ve Amerika Birleşik Devletleri iyi birer örnek oldu burada. Normal milli gelirde Amerika öndeyken satın alma gücünde Çin öne çıkıyor.
Evet.
Hem de ciddi bir fark atarak öne çıkıyor. Yani Çin normalde 10 trilyonluk bir gelire sahipken satın alma gücünde 17 trilyona varıyor bu. Yani %70'lik bir fark var arada. Pardon, hatta %19 trilyona çıkıyor.
Evet.
%90'lık bir fark var arada.
Evet, 2015 rakamlarında.
Bu ne demek? Demek ki Çin aslında hala geleceğin in olan, dikkati çeken ekonomisi olmaya devam edecek. Benzer şekilde Türkiye'de böyle. Yani Türkiye'de %50'lik bir fark var. Bu insanların Türkiye'de yaşama imkanlarının daha iyi olduğunu, diğer rakip olan başka ülkelerle mukayese edildiğinde daha iyi olduğunu gösteriyor. Yani evet, herkes işte Norveç diyor, Finlandiya diyor, Almanya diyor. Evet, doğrudur. Ama fırsat itibariyle baktığımız zaman Türkiye'nin daha az bir maliyetle, evet, daha yüksek bir standarda çok ulaşabilme kapasitesi olduğunu gösteriyor.
Evet.
Bu yakın bir zamanda eminim nüfus hareketlerinin de daha çok daha net belirleyicisi olacak. Nitekim bugün bile şu an Avrupa'daki birçok insan harcama dönemlerinde ucuzluğa bakarak tercihte bulunmuyor mu? Ve bu nedenle de birçoğu Türkiye'ye gelmiyor mu?
Evet.
Yani Türkiye'nin biraz da cazibe merkezi oluşunun arkasında bu yok mu? Yani aynen, alım gücü itibariyle var olan doların daha büyük değer taşımasının anlamı yok mu? Bu da tek başına işin hakikati, tek başına bu bile döviz çeken, para oluşturan, ekonomik bir takım değerleri merkeze katan bir unsur.
Evet.
Yani bu fiyatlardaki, bu alım gücündeki uygunluk diyelim. Gelişmiş olan ülkelerin bu yönüyle işleri daha zor.
Evet.
Belirli bir standardı yakalayabilmek için daha da çok çalışmak zorundalar.
Evet.
Yani Türkiye insanı diyelim ki 8 saat çalışmak zorundayken Almanya'da, Amerika'da evet elde etmiş, evet, olduğu verimlilikten dolayı bir fark var ama daha çok o anlamda para harcaması gerekiyor. Aynı standarda ulaşabilmek için.
Evet hocam. Bunlar tabii bizim zikrettiğimiz rakamlar toplam rakamlarda. Bir de tabii kişi başına düşen gelir ifade ediliyor. Bu kişi başına gelir de ülkeden ülkeye aynı şekilde değişiyor. Yani bu belki toplam rakamlardan ziyade, çünkü kişi başına gelir nüfusa bölünmesiyle ortaya çıktığına göre, kişi başına gelir daha büyük anlam ifade ediyor diye düşünüyorum. Örneğin yine Amerikan doları olarak ülkelerin kişi başına düşen gelirine baktığımızda, şimdi ben 2014 rakamları, 2011 ile 2015 arası yapılmış 2014 rakamları var şu an elimde. Şimdi Afganistan'a bakıyorum, bir örnek verirsek 633 dolar gibi gözüküyor. Ama Türkiye'ye örneğin baktığımızda tabii 10 bin doların üzerine çıkmış oluyoruz. Bu tabii satın alma gücüne göre değerlendirdiğimizde görüyoruz. Ben şu Türkiye'ye biraz aşağılarda kaldı tabii. Şöyle baktığımda elimde tabloyla 10.515 dolar gibi kişi başına.
2014 rakamı böyleydi. Evet. 2015'te bu biraz daha düştü.
Düştü. Evet. Bu dolardaki hareketlilikten dolayı biraz daha düştü dediğiniz gibi. Hatta ben Türkiye'yi net olarak şurada da ifade edebilirsem 2015'i de almıştım burada. 2015 sonrası tahminleri de aldım. 9.437 dolara düşmüş. Yani 10.000 doların altına düşmüş ki Türkiye için bu anlamda baktığımızda bu orta gelir tuzağına düştüğü de ifade ediliyor. Gerçi sonrasında rakamlar örneğin 2020 için, tabii bunlar tahmin, IMF'nin tahminleri, 11.448 dolarlara, yani 11.500 dolarlara doğru yaklaşacağı düşünüyor. Yani biz bu kişi başı gelir açısından değerlendirirsek olayı nasıl değerlendirmemiz gerekir?
Tabi burada önemli olan yine ülkelerin verimliliğidir, öyle diyelim. Bazı ülkeler daha az bir nüfusla daha çok üretim oluşturabiliyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri 300 küsür milyonluk bir rakamla, bir nüfusla 17 trilyon oluşturabilirken Çin 1 milyarı aşkın bir nüfusla ancak 10 trilyon oluşturabiliyor.
Evet.
Bu ülkedeki insanların verimlilik farklılığının bir neticesi. Ha, bu kişi başına böldüğümüz zaman elde edilen rakam burada elbette daha doğrudur, daha anlamlıdır. Ama o bile tek başına yetmez. Daha çok belki sosyal gruplar itibariyle ya da yaşam bölgeleri itibariyle daha ayrıca dikkate almak gerekir.
Evet hocam.
Konuyu. Bazı bölgelerde örneğin ya da bazı sektörlerde örneğin, bazı kesimlerde bu gelirin reeldeki dağılımı çok daha farklı olabiliyor. Yani nüfusa böldüğünüz zaman çok eşit, adil gibi gözüken rakam, reel hayata doğru indikçe fiilen insanın eline ne geçiyor diye baktığımızda çok daha böyle çarpıcı, akla hayale gelmedik sonuçlarla bizi baş başa bırakıyor. İşte örneğin diyelim ki gelişmiş ülkeler var, gelişmekte olanlar, az gelişmişler var, en az gelişmişler var.
Evet.
Bazı ülkelerde toplamda kişi başına değil belki ama ya da toplam rakama baktığımız zaman en gelişmiş olan ülkelerle mukayese edilebilecek olan bir rakama ulaştığını görürken, Nüfusa böldüğümüzde de belki hemen hemen ona eşit bir rakamla karşılaşırken, fiili duruma baktığımız zaman kendi içinde bazı insanların $300'larda yine aynı ülkede çok varlıklı bir kesimin ise $20,000'larla buluşabildiğini görüyoruz.
Evet hocam.
Reel durum o anlamda çok daha önemli. Yani kişi başına rakam önemli, anlamlı ama reel durum daha da...
Aslında burada bir satın alma gücünün olduğunu ifade edebiliriz belki. Peki hocam, ben şu konuyu da açmak istiyorum. Evet, yani kişi başına gelir, milli gelirin nüfusa bölünmesiyle elde ediliyor ama yine satın alma gücüne göre toplam gelirde kişi nüfusa bölündüğünde satın alma gücüne göre ki gelir ifade ediyor. Kişi başı gelir ifade ediyor. Ama tabii bu şunu göstermiyor. Yani bölgesel olarak da ya da ülke içerisinde gelir grupları arasında bu dağılımın elde edilen rakamdaki gibi eşit bir şekilde dağıldığını da göstermiyor tabii. Dağılım olayı ise ayrı bir hadise. Asıl belki bizim üzerinde durmamız gereken bu. Yani evet, kişi başına düşen milli gelirinin Türkiye'nin işte $10,000 civarında olduğunu düşünürsek, herkes, yani her Türk vatandaşı tek tek baktığımızda bu geliri elde etmiyor. Kimisi çok çok fazla gelir elde ederken, kimisi belki bunun çok çok altında elde ediyor. Bunu nasıl ayırt edeceğiz diye bir soru öncelikle sorayım. Yani ülkelerdeki gelir dağılımını nasıl göreceğiz ülke içerisinde? Türkiye için düşünürsek, Türkiye içerisindeki dağılımın nasıl olduğunu nasıl ayırt edebiliriz?
Şimdi de burada demin ifade etmeye çalıştım ama bir sektörel bazda bir takım farklılıklar olabiliyor. Yani faktör gelirleri demiştik ya, hani 4 evet, faktör evet. Geliri vardı malumunuz. Diyelim ki ücret geliri diyelim. Bir tane faktördür ücret. Emek gücü bir faktördür. Onda geliri evet. Ücrettir diyelim. Şimdi emek faktörü de her ortamda aynı verimliğe sahip değil. Aynı geliri elde edemiyor. Bazen saat başına bazı sektörlerde yine aynı emeği kullandığı halde şu kadarlık gelir elde edilirken bir diğerinde bunun yarısı kadar elde edilebiliyor. Bu bir bakıma o sektörün ekonominin genel yapısı içindeki konumuyla alakalı bir husus. Üretilen ürünün değerliliğiyle alakalı olan bir husus. Toplumun o ürüne olan talebiyle olan alakalı olan bir husus. Bu yönüyle sektörler noktasında bile bir farklılık söz konusu. Bu çerçevede bu rakamlar çok yanıltıcı göstergeler haline dönüşebiliyorlar. Yani tam tersinden de bu tür rakamlar bazı kişiler elinde yanıltıcı amaçla da kullanılabilir veriler haline dönüşebiliyor. Yine yapılan genellemelerden bir tanesi %20'lik gruplar halinde evet. Milli gelirin bölüşümünün ele alınması. Bu da çok kullanılan bir gösterge ama bu bile tek başına o anlamda yeterli değil. Çünkü nüfusu işte 80 milyonluk bir nüfusu %20'lik gruplara böldüğünüzde en alt gelir grubu ile en üst gelir grubun arasındaki mesafeyi siz takip ederek evet ekonomi şöyle gidiyor, şöyle gelişiyor diyebilirsiniz ama o gelir grubunun kendi tüketim kalıplarıyla örneğin elde etmiş olduğu gelirle ilişkilendirildiğinde hangi yaşam standardına ulaştığını tespit etmeniz için çok ilave başka verilerin de olması gerekiyor. Evet. İşte en alt gelir grubunun durumu bu. En üst gelir grubu da benzer şekilde. Ondan elde etmiş olduğu gelir ile oradaki hayat standardı ilişkisinde ne tür bir düzeyi yakaladığı, o tüketim sepeti içindeki harcama kalemleriyle nasıl bir standarda ulaşabildiği konusu ayrı bir başlık evet. Oluşturuyor. Bu itibarla bu gelir rakamları sektörlerde olsun, kesimler düzeyinde olsun, ister %20'lik gruplar düzeyinde olsun tek başına birer anlam ifade etmiyor.
Evet.
İşte bölgesel vurgu yaptınız. Bölgesel durum da böylece. Bazı bölgelerde örneğin asgari ücret aynı rakam ifade etse bile evet. Bazı bölgelerde o asgari ücretin alım gücü farklı, bir diğerinde farklı. Evet. Bazılarında diyelim ki doğal faktörlerin getirmiş olduğu fırsatlardan dolayı bir ürünün ederi daha düşük iken bir diğerine daha yükseğe dönüşebiliyor. İşte Mersin'de üretilen örneğin bir elmanın, bir portakalın oradaki fiyatıyla İstanbul'daki fiyatı farklı.
Evet.
İşte İstanbul'daki bir asgari ücretlinin hayat standardı dolayısıyla aynı Mersin'deki gibi değil. Aynı evet. Eşitliği yakalayamıyor. Siz sonuç olarak işte İstanbul'da kişi başına işte $7,000 gelir düşüyor dediğinizde
evet.
sanki işte Ağrı'daki ya da Bitlis'teki vatandaşın belki 8 katı, 10 katı belki bir refah düzeyi olduğunu varsayabilirsiniz.
Evet.
Ama durum böyle değil.
Evet.
Yani bu bölgelerde her şey parasal hale dönüşemediğinden, ikincisi paranın alım gücünün farklılığından dolayı diyelim, hayat standardı daha farklı bir düzeye ulaşabiliyor. Hele bir de kaldı ki hayat standardını ya da yaşam standardını belirleyen sadece parasal ilişki değilse,
evet,
örneğin akrabalık ilişkileri, komşuluk ilişkileri başka bir anlam taşıyorsa, bu milli gelir ya da kişi başı gelir ya da bölgesel gelir ya da yine kas sayısı gibi hususları ayrıca dikkate almak gerekiyor. Örneğin işte Avrupa'da şu an işsizlik konusunda bir problem var. %10'lar civarında işsizlik var. Türkiye'de hemen hemen benzer diyelim. 10-11 Türkiye'de değişiyor. Avrupa'daki işsizliğin taşımış olduğu anlam Türkiye'deki işsizliğin taşımış olduğu anlamdan farklı.
Evet.
Çünkü orada ekonomi çok daha bireysel, çok daha profesyonel ya da rasyonel ilişkilerin neticesinde kurgulanıyor.
Evet.
Oradaki işsizlikte insanın daha mağduriyet yaşaması olası iken Türkiye'de işsizlikte o mağduriyet yaşama olasılığı daha düşük gözüküyor.
Evet. Evet hocam, bir de ifade ettiğiniz gibi alım gücü önemli. Yani İstanbul'da aynı gelir seviyesine sahip olan bir kimseyle Anadolu'da aynı gelir seviyesine sahip olan bir kimsenin aslında bu satın alma gücüne göre geliri değerlendirildiğinde tabii farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Diğer bir nokta da tabii bu elde edilen toplam gelirin paylaşımı da belki önemli. Şimdi Amerika'da yapılmış bir araştırmayı vurgulamak istiyorum. Şimdi 1980'lerde bu 20'lik dilimlere göre işte en yüksek geliri elde eden %1 ile daha sonraki %19 ve %20'lik dilim 1980'lerden itibaren bir araştırma konusu olmuş. Bu üç grubun 80'deki geliri sıfır noktasında olduğu varsayılıyor. Sonraki 35 sene yani 2015'te ki rakama bakıldığında en düşük gelir sahibi %20'lik grup bunun rakamında 50'li gibi bir artış oluyor. Ama en üst düzeydeki o %1'lik grubun ise geliri %200'e fırlamış. Yani birincisinin gelirinde 50'lik bir artış olurken yani o gelirden milli gelirden 50 düzeyinde bir para alırken o %1'lik grup ise 200 almış. Yani arada ciddi anlamda büyük bir fark var. Yani bu milli gelir rakamları tabii bize bunu da göstermiyor. Bunun için başka ölçütleri, başka araçları otomatikman kullanmamız gerekiyor.
Şimdi bu gelir dağılımı konusu tabii her şey parasal değerlemeyle dikkate alınıyor. Gelir dağılımı ve para ilişkisinde bu gelir dağılım konusu ele alındığında bir bakıma ekonominin işte o milli gelirdeki o değişimlere bakarak hep ama ne kadar da iyi.
Evet.
Şuraya varıyoruz, şu kadar ilerliyoruz. Yani dün şuydu, şu ana şuraya vardık deyişimizi biraz törpülememiz ya da revize etmemiz gerekiyor. İfade ettiğiniz gibi alt ve üst gelir grupları arasındaki farklılık aslında kapanmıyor, tam tersine açılarak devam ediyor.
Evet.
Trend bize bunu gösteriyor. Peki bu neden böyledir diye soracak olursanız eğer, verilecek olan belki en kestirme cevap şu olmalı. Zira mevcut olan ekonomik model büyüme esaslı olduğundan insanların en azından büyüme sürecinde önde olan kesimlerin diyelim, örneğin üretimi yapan, teşebbüsü yapan, bunun pazarlamasını ve satışını yapan sektörlerin ya da kesimlerin diyelim en azından, işletmedeki söz sahibi kesimlerin önden açık olması beklenir. Ki
evet,
üretimi daha da teşvik ederek devam ettirsinler. Yani sistemde bir boşluk bırakmanız lazım ki insanlar oraya yönelerek o alanda daha çok üretim yapsınlar, kendi emeklerini oraya hasretsinler.
Evet.
Siz sistemin tamamını tıkarsanız,
evet,
insanların önlerinde o karlılık barajlarını daraltırsanız, o gelir elde etme kapasitesi olan kesimlere bu fırsatı vermezseniz,
evet,
o zaman ekonomide daralmaya başlıyor.
Evet.
İşte daha önceki o komünist ya da sosyalist modeli görmüştük.
Evet.
Orada devlet her şeyi tıkadığı için ilerleme de o anlamda ya da üretimde artış da o anlamda daralmış, azalmıştı. Kapitalist model buna fırsata dönüştürüyor.
Evet.
Yani olabildiğince devletin bu kesimlere daha az müdahalesini öngörerek diyelim, sağlayarak bu kesimin daha çok yatırım yapmasına ya da fırsatı gören kesimlerin üretime niyetlenmelerine fırsat oluşturuyor. Evet. İşte kapitalizmin belki ümit vaat eden boyutlarından bir tanesi bu. Ama bir taraftan insanlar daha çok üretim yaparak daha çok gelir elde ederlerken, diğerleri aleyhine elde etmiş oldukları payı artırırlarken,
evet,
geride kalan ya da arkada kalan başkalarının ürettiğinin ya da elde ettiğinin oranında gelir elde edemeyen ya da üretemeyen kesimlerin ise ümitsizliğine ve sistemden kopmasına neden olabiliyor.
Evet.
Şimdi çok ilginçtir. Mesela araştırmaya göre bu DAEŞ'e katılım noktasında, evet, en çok isteklilik gösterenler Kuzey Avrupa ülkeleriymiş. Finlandiya, evet, Danimarka gibi ülkeler.
Gelir seviyesinde yüksek
olduğu. Halbuki bunlar kapitalizmin yani belki nimetlerini maksimumda hisseden, evet, ve fahın içinde yüzen topluluklar. Ve DAEŞ'e katılım da bu kesimin içinden çıkıyor.
Evet.
Neden diye bakıldığında işte bu toplumun kendi içindeki o dengesizliklerin etkisi olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Yani bir tarafta evet en alt limitte olanlar da aslında belki birçok geri kalmış ya da az gelişmiş ülkelere göre daha büyük refah düzeyindeler.
Evet.
Ama burada insanoğlunu mutlu eden ya da mutsuz eden aynı ortamda yaşamış olduğu diğerlerinin nasıl yaşadığı,
evet,
ne elde ettiği boyutudur. Öyle gözüküyor. Yani Türkiye'ye göre belki çok daha fazla gelir elde eden bir insan, örneğin kişi başına 30 bin dolar geliri olan bir insan, oradaki imkanını bırakıp DAEŞ'e katılabiliyor. Neden? Çünkü kendi ülkesinde, yaşamış olduğu ülkede bazı insanların sahip olmuş oldukları standarda asla ulaşamayacağını, evet, asla onlarla işlenemeyeceğini, evet, aradaki mesafenin hatta daha da giderek arttığını görüyor.
Evet.
Bu da bir nefret uyandırıyor gibi geliyor bana.
Evet.
Öyleyse kahrolsun
diyor,
tercih edip gidip de insanların ölümüne yol arayan, onları bombalayan bir yapılanmaya katılabiliyor.
Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Bugün de programımızın sonuna geldik. Ben buradan dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri.
Hayırlı akşamlar efendim.